Ayrım 51.
Sayfa 513. Salt bu dört kusursuzun dikkat çekmeden güvenli bir biçimde Montsegur'dan uzaklaşabilmesi için Pierre Roger dahil onca insan yaşamlarını verdiklerine göre hem hazineyi kaçırma görevini üstlenmek üzere seçilen kişilerin hem de taşıdıkları yükün son derece özel ve değerli olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla bu kaçanlar hareketin önde gelen liderleriydi. Yükleri de daha önce değindiğimiz gibi altın ya da mücevher gibi sıradan maddi zenginlikler değil, paha biçilemeyecek ve uğruna Montsegur'dakilerin ölümü kabullenecekleri kadar değerli bir şey olmalıydı. Bir daha elde edilemeyecek, eşi ya da kopyası olmayan belge, doküman ya da kitap gibi bir şey. Katarların gizli kitabı olarak bilinen belgenin, Bogomil liderleri tarafından Fransa'ya gizlice getirildiğine, bunun orijinalinin de büyük olasılıkla Doğu Anadolu'daki polisyen liderlerinin elindeki kutsal kitap olduğunu da değinmiştik. Fransa'daki Poitiers Üniversitesi'nden Profesör Edina Bozoki, söz konusu kitabın Interrogatio Ioannis, John'un Sorgusu adlı eski bir gnostik metinle bağlantılı olduğunu düşünüyor. John'un gizli kitabı adıyla da bilinen bu metnin eski kopyalarından birine Mısır'da bulunan ve elimizdeki en geniş gnostik yazı koleksiyonunu oluşturan Nag Hammadi kütüphanesinde rastlanmıştı. Şu anda çok sayıda farklı versiyonunun değişik dillerdeki çevirilerini de kitapçılarda bulmak mümkün. Mesih ile havarisi John, Yuhanna arasında ilahi düzen, evrenin yapısı ve yaratılış üzerine sürüp giden diyalogları içeren bu küçük kitapçığın, gnostik düşünce üzerine araştırmalar yapanlar için belli bir değeri olduğu söylenebilir. Ancak başkalarının eline geçmemesi kaygısıyla uğruna ölümün göze alınacağı kadar gizli ve önemli olmadığı da son derece açık. Montsegur katliamını izleyen Engizisyon terörü sırasında evlere yapılan baskınlarda bu metnin birkaç kopyasının da ele geçtiğini ve arşivlendiğini biliyoruz. Söz gelimi bir tanesi bugün Carcassonne'daki eski Engizisyon arşivinde sergileniyor hala. Demek ki John'un gizli kitabı pek öyle eşi benzeri olmayan ve büyük riskler üstlenilerek Montsegur'dan kurtarılması gereken bir belge değildi. Kent ve kasabalardaki gnostiklerin evlerinde bile bulunabiliyordu. O halde neyi kaçırıp saklamak istemiş olabilirdi kaleden kaçanlar? Çeşitli kentlerdeki üyelerin, kusursuzların ve casusların adlarının yer aldığı bir listeyi mi? Düşman eline geçmesi istenmeyen böyle bir belge, bunca zahmete girilmeksizin kalede yakılıp imha edilebilirdi. Yalnızca ehil olmayanlardan korumak değil, aynı zamanda kesinlikle saklamak ve ellerinde tutmak istedikleri bir şeyi kaçırma çabasındaydı Katarlar. Değer ve anlam olarak Sibylline kitapları kadar kritik öneme sahip bir hazineyi. Roma tarihinde iz sürerken Sibylline kitaplarının İsa'dan önce 83'teki iç savaşta Kapitol'de çıkan bir yangın sırasında tümüyle yok olduklarından ve yerlerine yeni belgelerin ikame edildiğinden söz etmiştik. Resmi belgelerdeki kayıtlara göre tarihin bize söylediği buydu. Sulla'nın emriyle koleksiyonu yeniden oluşturma hazırlıklarına girişen Sibylline kurulunun bu amaçla ülkenin dört yanını gezdiğine değinmiştik. Şimdi bu noktada belki biz de kışkırtıcı görünen bir sorunun üzerine giderek komplo teorileri üretmeyi deneyebiliriz. Acaba kitapların orijinalleri gerçekten bütünüyle yanıp yok olmuş muydu? Yoksa Cumhuriyet rejiminin ciddi biçimde tehlikeye girip diktatörlüğe doğru sürüklenmekte olduğuna gören eski kardeşlik üyeleri başkalarının eline geçmemesi için orijinalleri güvenli bir yere sakladıktan sonra bunların yanıp kül oldukları hikayesini mi uydurmuştu? Yerine koydukları derme çatma koleksiyon yalnızca göstermelik bir şey miydi? Sezar, Antonius ve Augustus orijinallerle az çok benzerlik taşıyan ama aslında büyük bir gizlilik içinde kurul üyeleri tarafından uydurulmuş ya da derlenmiş kitaplara bakıp orijinalleri hiç görmedikleri için aradaki farkı anlayamamış olabilirler miydi? Ne kadar spekülatif görünürse görünsün bu tezin arkasında da yabana atılamayacak dayanaklar bulunduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce yüzyıllar boyunca Cumhuriyet'in en önemli gizli belgesi kabul edilerek dikkatle korunmuş bir kitap koleksiyonunun son derece gerilimli iç savaş ortamı sırasında güvence altına alınmayıp kolayca yanıp yok olduğuna inanmak zor. Kurul üyeleri Roma'da kanlı sokak çatışmalarına dek varan huzursuzluklar sırasında güvenliğini sağlamakla yükümlü oldukları belgeleri geçici bir süre için tehlikeden uzaklaştıracak zamanı bulamamışlar mıydı? Olağanüstü koşullar ve en kötü olasılıklara karşı kitapların el yazması birer kopyasını çıkarmayı düşünemeyecek kadar tedbirsiz olabilir miydi bu insanlar? Bu yöndeki kuşkuları daha da artıracak ipuçları Julianus'un imparatorluğu dönemine ait kayıtlarda karşımıza çıkıyor. Augustus'un ölümünden sonra devlet geleneğinden dışlanmaya başlayan Sibylline kitaplarına son başvurunun Roma yangını sırasında Neron tarafından yapıldığını biliyoruz. Onu izleyen yaklaşık 300 yıl içinde resmi belgelerde bu kitaplara ilişkin tek bir kayıt yok. Ancak bu oldukça uzun kesintinin ardından Julianus'un iktidara gelişiyle birlikte Sibylline kitapları yeniden ortaya çıkıyor. Bu süre içinde işlevini yitirmis ve ortadan kaybolmuş Dejanviri Sacris Faciundis yani Sibylline kitaplarından sorumlu kurul da Julianus tarafından yeniden örgütlenip etkinliğe kavuşturuluyor. Bu noktada sorulması gereken soru şu. Fraternis destekli Julianus defalarca üretilmiş sahte koleksiyonlardan birini mi büyük bir ciddiyetle bu kurula emanet ediyordu? Yoksa uygun zaman gelinceye dek güvenli bir yerde koruma altına alınmış orijinal kitaplar imparatorun elinde miydi? Julianus gibi eğitimli, kutsal metinleri, tarihi ve klasikleri çok iyi bilen, donanımlı bir aydının sahteliğini bildiği bir belgeler külliyatını ciddiye aldığını düşünmek hiç inandırıcı değil. Bu durumda ya gösteriş yapmak için düzmece olduklarını bile bile o kitapları yeniden Roma devlet yapısının bir parçası haline getirmek istemişti ya da bu kez elinin altında gerçekten otantikliğine güvendiği orijinal Sibylline kitapları vardı. Ben ikinci seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum. Julianus'un hem kocası hem de yakın dostu olan Maximus aracılığıyla Calde kitaplarının orijinallerini okuma olanağı bulduğuna daha önce değinmiştik. Birçok uzman bu koleksiyonla Sibylline kitaplarının aynı kaynaktan beslendikleri görüşünde. David Pingree, Julianus döneminde Roma'da bir hayli önemsenen Calde kitaplarının sahte olmayıp büyük olasılıkla Harran, Arbela ve Aparnea'daki çok daha eski kaynaklardan derlendiğini ve Sibylline kitaplarının da bu koleksiyonla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. David Pingree, The Legacy of Mesopotamia, sayfa 52. Julianus döneminde doğuda Antakya'nın, batıda da Galya'nın kapsamlı bir kültürel reform için merkez olarak belirlendiğini, bu büyük seferberlik sırasında her iki bölgede büyük kütüphaneler kurulup önemli klasiklerin bir araya getirildiğini, yeni dönemin fraternis gruplarında nasıl bir heyecan yarattığını ve Libanius gibi aydınların Julianus'un iktidara gelmesini, dünyanın özgürlüğü yolunda atılmış bir adım olarak gördüklerini de anımsarsak, Sibylline kitaplarının kadim ve orijinal biçimiyle yeniden ortaya çıkmış olabileceği kanısı da güçleniyor bir anda. Fraternis ilk kez kendi içinden bir imparator çıkararak gücü bütünüyle eline almayı başarmıştı. Bir altın çağ beklentisi ve coşkusu giderek güçleniyordu. O halde yüzyıllar boyu Roma'ya altın çağın garantisine verdiğine inanılan Sibylline kitaplarının gizlendikleri yerden çıkarılması için bundan daha uygun bir zaman olabilir miydi? Julianus'un Galya'nın güneyine özel bir önem vermesi, daha imparatorluğu öncesinde bile orada büyük ilgi görüp çok sayıda yandaş bulması ve Albi'nin de içinde bulunduğu bölgeyi büyük reformunun merkezlerinden biri olarak düşünmesi, Katar bağlantısını da anlaşılabilir kılmaya yetiyor. Eğer gerçek Sibylline kitapları bir biçimde saklanıp Julianus döneminde yeniden ortaya çıktıysa, bu koleksiyonun bir kopyası da Galya sınırları içinde muhtemelen de Albi'de saklanıp korunmuş olabilirdi. Bir başka deyişle Katarların gizli kitabı belki de özenle saklanan Sibylline koleksiyonundan başka bir şey değildi. Eğer durum gerçekten böyleyse ki buna inanmak için yeterince neden var, Montsegur Kalesi'nden kaçırılan değerli hazine ünlü Sibylline kitapları olmalıydı. Evrenin gizemlerini, dünyanın ve insanlığın binlerce yıllık bilinmeyen tarihini içeren bu eşsiz kayıtlardan başka hangi kitap ya da belge ehil olmayanların eline geçmemesi uğruna onca insanın ölümü göze alınacak kadar değerli olabilirdi? Somut belge yok, eldeki veriler de son derece yetersiz. Bu durumda Sibylline kitaplarının Fraternis tarafından orijinal biçimiyle korunup, ilkin Julianus'a, onun aracılığıyla Katarlara ve nihayet Montsegur faciası sonrasında da tapınakçılara aktarıldığını bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değil. Ancak bu sınırlı bilgiler uzantısında yapılacak bir fikir yürütmeyle söz konusu olasılığın göz ardı edilemeyecekten yüksek olduğunu düşünüyor ve bunun bir bulgu falan değil, yalnızca güçlü bir kanı olduğunun altını çizmek istiyorum. O gece dört kusursuz gizlice Montsegur dışına süzülerek orijinal Sibylline kitapları ya da ona eşdeğer aynı nitelikte bir başka önemli kitap koleksiyonunu, söz gelimi Hermes'in tabletleri ya da Fenikelilerin gizli kitapları kurtarmayı başardı. Sığınabilecekleri ve güç birliği içine girecekleri tek bir müttefik adayı vardı. Tapınak şövalyeleri. Örgütle görüşmeye böylesi değerli bir belgeyi yanlarında götürerek gitmeleri durumunda ellerinin de bir hayli güçlenmiş olacağını söylemeye gerek yok. Kısacası Fraternis yelpazesi altındaki en büyük gruplardan biri sanıldığı gibi bütünüyle yok olmamış, 12. yüzyılın ilk yarısında tapınakçılarla güç birliğine giderek binlerce yıllık ideali de bu şemsiye altına taşımıştı. Bu buluşma tapınak şövalyelerini kendiliğinden bir süreç içinde çok fazla ortak değeri paylaştığı Fraternis cephesine entegre ederken ağır ve sabırlı bir öğrenim sürecini de bir biçimde içermiş olmalıydı. Büyük üstad ve üst dereceli liderler tarafından bütün kitaplar ve belgeler okunacak, çok az bir parçasına aşina oldukları binlerce yıllık bir gelenek ve kültürel miras öğrenip özümlenecekti. Büyük bir olasılıkla bu süreç daha tamamlanmadan da Papa ve Fransa Krallığı'nın gazabı şövalyelere yöneldi. Tapınakçılar hiç hesapta olmayan, beklemedikleri bir sistematik saldırı ile acımasızca yok edilme sürecine girdikten sonra daha önce Katarlar aracılığıyla bir biçimde tanıştıkları ve haberdar oldukları ama ciddi biçimde paylaşmadıkları bir ideali ve misyonu da ansızın üstlenmek durumunda kalmışlardı. İskoçya'daki ilk yüzyılları boyunca ilkin kendileri öğrenerek özümleyip sonra yavaş yavaş çevrelerine iletmeye başlayacakları göz kamaştırıcı bir birikimi ve çok sayıda trajik hikaye çevresinde örülmüş uzun soluklu mücadeleleri içeren yaklaşık 5000 yıllık geçmişe sahip bir idealdi bu. Sabırla, dikkatle, gizlilik içinde ve özveriyle yürütülmüş bir misyonun son aşamalarında kaderin bir cilvesi sonucu onlar da etkin rol oynamaya başlıyorlardı. Sibyl rahibelerinden Pitagoras'a, Roma cumhuriyetçilerinden Dönek Julianus'a ve gizem kültlerinden Katarlara dek uzanan aklın ve sağduyunun yönetiminde evrenin ilahi kurallarına uygun, adil ve özgür yeni bir toplum düşünü paylaşan etkin gruplardan biri haline gelmekteydiler artık. 3. Batının yeniden doğuşu. Aşağı yukarı bütün Avrupa'da ilkin Katarlar ve müttefikleri, hemen ardından da Katolik Kilisesi'nin en güçlü şövalyelik örgütü durumundaki tapınakçıların, Fransa monarşisi ve papalık işbirliği sonucu Engizisyon tarafından ezilip yok edilmeleri, gücü ve otoriteyi elinde tutanların hiç şakaları olmadığını bir kez daha net biçimde ortaya koymuştu. Eğer Papa'nın gözde şövalyelerinin başına bunlar gelebiliyorsa Avrupa'da kimse güvende değil demekti. Fransa'nın doğusunda ve Almanya'da Waldensler, İtalya'da Patarini grupları ve Balkanlar'da Bogomil düşüncesinin son kalıntılarını oluşturan küçük cemaatler birer birer ortadan kaldırıldı. Teokratik yapıya karşı direnç bu terör yardımıyla büyük oranda kırıldı. Benzeri gelişmeler yalnızca Hristiyan Avrupa'da ve Bizans'ta değil, 15. yüzyılda İslam dünyasında da aşağı yukarı aynı görüntülerle ortaya çıkacaktı. Selçuklu Devleti'nin parçalanmasından sonra 14. yüzyıl başından itibaren Anadolu'yu egemenlikleri altına alan Osmanlılar, Trakya ve Balkanların doğusuna da uzanarak yavaş yavaş Bizans'ı köşeye sıkıştırmaya başlamış, düzenli ilerlemeleri yalnızca 1402'deki Ankara Savaşı'nda yenik düştükleri Moğol akınları sırasında kesintiye uğramıştı. Anadolu'yu kısa bir süre denetimi altında tutan Moğol hükümdarı Timur'un orduları yağma ve talan sonrasında doğuya doğru çekilmeye başlarken, Trakya'da bütünlüğünü koruyan Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki topraklarında tam anlamıyla bir kaos yaşanıyordu. Savaşı yitirip Timur'a esir düşen Sultan Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında çıkan taht kavgalarının yanı sıra, Moğol ordularınca yağmalanan Anadolu topraklarındaki ekonomik çöküntü de Osmanlıları ciddi biçimde zor duruma düşürmüştü. Tarihçilerce Fetret Devri olarak anılan ve 1413'e dek süren bu dönemi noktalayan gelişme, Mehmet Çelebi'nin kardeşi Musa Çelebi'yi yenilgiye uğratarak hanedanın başına geçmesi ve iç bütünlüğü sağlamasıydı. Tahta çıkar çıkmaz önceki dönemin yönetim kadrosunu da yok eden Mehmet Çelebi, kardeşi tarafından kaz askerliğe askeri başyargıç getirilmiş, Simavnili Şeyh Bedrettin adıyla tanınan din bilgini ise belki saygı duyduğundan, belki de halk arasındaki prestiji nedeniyle ondan çekindiğinden İznik'teki bir kalede göz hapsine aldırdı. Duvarsız ve sınırsız kardeş sofrası. Bedrettin 1365 yılında Edirne yakınlarındaki Simavne Kalesi'nde doğmuştu. Simavne Kadısı İsrail ile sonradan Müslümanlığı seçmiş eski bir tekfurun kızı olan Melek Hatun'un oğluydu. Tarihsel kayıtlara göre Bedrettin, Bursa ve Konya'da dönemin ilahiyat bilgilerinden üst düzey din eğitimi aldıktan sonra Kahire'ye gitti ve öğrenimine mantık, felsefe ve tarih dersleriyle devam etti. Burada Şeyh Hüseyin Ahlati ile kurduğu dostluk yaşantısındaki dönüm noktalarından birini oluşturacaktı. Çünkü Ahlati sayesinde tasavvuf düşüncesiyle tanışmış ve ufku ciddi biçimde genişlemişti. Yenilenen dünya görüşünü Kahire'de ilahiyat dersleri verdiği sırada kaleme aldığı ünlü yapıtı Varidat'ta Esinlemeler ayrıntılarıyla açıkladı. Aşağı yukarı bütün Orta Doğu'yu dolaştı. Tebriz'deki ilahiyat toplantıları sırasında Timur'un hayranlığını kazandı. Adanın Hristiyan hakiminin çağrısıyla Sakız'a yaptığı gezi sırasında burada büyük ilgi gördü ve çok sayıda mürit edindi. Hatta Bedrettin'den etkilenen hakim din değiştirip Müslüman oldu. Batı Anadolu'da ve Ege kıyılarındaki kentlerde fikir ve söylevleri geniş yankı uyandırmış, müritleri bir araya gelerek tarikat benzeri bir örgütlenme içine girmeye başlamıştı. Uzun gezisini tamamlayıp yeniden Edirne'ye döndüğünde ünü bütün Anadolu ve Balkanlara yayılmıştı artık. Ankara Savaşı sonrasındaki taht kavgaları sırasında yönetimi ele geçiren Musa Çelebi tarafından getirildiği kazaskerlik görevini 2,5 yıl boyunca başarıyla yürütmesine karşın, Mehmet Çelebi'nin tahta çıkmasıyla birlikte görevden alındı ve böylece Bedrettin için sürgün günleri de başlamış oldu. Bütün hareketleri, konuşmaları sıkı denetim altındaydı ve yaptığı her şey düzenli olarak sultana rapor ediliyordu ama bu onun düşüncelerinin hızla yayılmasını engelleyemiyordu. Anadolu ve Trakya'nın çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler kapısından eksik olmuyor, sürgündeyken bile ona bağlılıklarını sunan ve müridi olmak isteyenlerin sayısı durmaksızın artıyordu. Bu yoğun trafikten yararlanarak güvendiği öğrencileri aracılığıyla Anadolu'nun değişik kentlerindeki mürit gruplarına haberler yolluyor ve onlardan örgütlenme çalışmalarını hızlandırmalarını istiyordu. Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 1, sayfa 43. Peki neler anlatıyordu insanlara Bedrettin? Düşüncesi hangi temeller üzerine kuruluydu ki insanlara bu denli çekici geliyor ve büyük saygı görmesini sağlıyordu? Şeyh Bedrettin'e göre Tanrı dünyayı yaratmış ve insanlara vermiştir. Dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünleri insanlığın ortak malıdır. İnsanlar eşit olarak yaratılmışlardır. Birinin mal toplayıp öbürünün aç kalması Tanrı'nın amacına aykırıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim. Sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizindir. Her güzel şey cennet, her kötü şey cehennemdir. Dünyada olup bitenlerden başka ne cennet vardır ne de cehennem. Gerçek ibadetin sınırı, koşulu, biçimi yoktur. Kaldı ki ayrılıklar din adamlarının işleri karıştırmasından doğmuştur. Bunlar ortadan kaldırılırsa bütün dinler bir olur. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, sayfa 388. Görüldüğü üzere Bedrettin'in dünya görüşü Pitagoras'tan Katarlara dek izini sürdüğümüz köklü gelenekle neredeyse bütünüyle aynı saptamalar ve aynı ideal üzerine kuruluydu. Sınıfların ve sınırların olmadığı özgür bir dünya, eşitlik ve hakça paylaşıma dayalı komünal bir düzen, farklı dinler tarafından birbirine karşıt kamplara bölünmemiş, inançları biçimsel ibadetlere hapsedilmemiş bir insanlık ailesi. Tarlaların çiftlik hayvanları ve gereçlerinin, yiyecek ve giysilerin eşit olarak paylaşılacağı bir düzenin çağrısını yapıyor ve Hristiyanlarla Müslümanları aynı çatı ve tek bir inanç altında birleşmeye çağırıyordu ki, kimi tarihçiler bunu her ikisinden de farklı yeni bir din yaratma tasarısı olarak değerlendiriyorlar. Elizabeth Zachariado, The Ottoman World, The New Cambridge Medieval History, Volume 7 adlı derleme, sayfa 817-818. İsa'dan önce 510'lardaki Kroton'da da ya da 12. yüzyılın Fransa'sında olduğu gibi 15. yüzyılın Osmanlı topraklarında da bunlar oldukça tehlikeli fikirlerdi ve uygulamaya geçirmeye çalışanlar ortaya çıktığı anda resmi otoritenin tepkisi aynı oranda sert olacaktı. 1416 yılında Bedrettin müritlerinden Börklüce Mustafa, Aydın yakınlarında kendine bağlı 5000 kişiyle birlikte ayaklandı. Onu bir diğer mürit, Torlak Kemal'in Manisa'da başlattığı isyan izledi. Bu gelişmeler sırasında Bedrettin gizlice İznik'ten ayrılmış ve ilkin Kırım'a sonra da Eflak bölgesine geçerek Balkanlar'da kendisine bağlı grupları örgütleme çabasına girişmişti. Sultan Mehmet Çelebi en tehlikeli lider olarak gördüğü Börklüce Mustafa'nın üzerine iki kez askeri birlikler yolladı. Ancak Bedrettin müritleri her ikisinde de savaştan galip çıkmayı başardı. Aydın bölgesinde büyük bir heyecan dalgası esiyor, şeyhin öğretisine bağlı paylaşımcı ve kardeşçe bir düzen kurma ideali Osmanlı orduları karşısında elde edilen zaferlerle güçleniyordu. Ancak sultan yenilgiyi kabullenmeyi aklından bile geçirmeyecekti elbette. İlk iki saldırı başarısızlıkla sonuçlanınca bu kez Sadrazam Beyazıt Paşa ve oğlu Şehzade Murat yönetiminde çok büyük bir orduyu Aydın'a gönderdi. Tıpkı Oksitanya'da Katarlara karşı düzenlenen Haçlı Seferi'nde olduğu gibi iki tarafın güçleri arasında çok büyük bir dengesizlik vardı ve sonunda isyancılar yenilgiye uğratılıp birer birer kılıçtan geçirildi. Liderleri Börklüce Mustafa da işkence gördükten sonra idam edildi. Manisa'daki Torlak Kemal ve yandaşlarını da aynı son bekliyordu. Ayaklanmalar oldukça kanlı biçimde bastırıldıktan sonra Şeyh Bedrettin de Deli Orman'da yakalanıp yargılanmak üzere Serez'e getirildi ve ulemadan çıkan katli vacip kararının hemen ardından asılarak idam edildi. Özellikle Batı Anadolu ve Trakya'da ona duyulan sevgi ve saygı hiç azalmayacak, katledilişlerinin üzerinden 500 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra ünlü Türk şairi Nazım Hikmet, Simavneli Şeyh Bedrettin ve müritlerini şu dizelerle ölümsüzleştirecekti. Bedrettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu. Fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Oysa ki onlar bu toprağı, bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli, aslan yeleli atlarıyla, duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için 10.000'ler verdi 8.000'ine. Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı, Bab 9.